Ayrım 26, Rüzgar Kan ve Kelebek, Ayşe Akdeniz, sayfa 280. Melek gibi görünüyordu bu kadın. Bir mucize gerçekleşse de bütün bu yaşadıklarını unutabilse diye düşündü. Tekrar ıslattığı parmağını dolgun dudakların üzerinde gezdirdi. Neden sonra dalarak rüzgarın dudaklarının şeklini çıkarmak istercesine iki dudağın birleştiği çizgide gezinirken parmağıyla dudaklarını usulca araladı, başını yavaşça eğdi. Bu kez de sadece dokusunu hissetmek için dudaklarını genç kadının dudaklarına değdirdi. Bir an öylece kaldı. Sonra başını geri çekip birkaç saniye dinginleşen güzel yüzü inceledi. Sonra tekrar eğilip bu kez biraz daha hissedebilecek bir ağırlıkla dudaklarını bastırdı. Elindeki plastik şişeye baktı, ağzına götürüp kana kana içti. Islak dudaklarıyla yeniden eğilip rüzgarın önce üst dudağını ardından da alt dudağını dudakları arasına alıp ıslattı. Rüzgar hala baygın yatıyordu, tekrar geri çekildi. Onu orada bırakarak kaptan köşküne Supi'nin yanına çıktı. Supi yerinde yoktu. ''Hay lanet!'' dedi yüksek sesle, dehşete düşmüştü. Kendi çevresinde dönerek arandı. Aşağıdaki kamerada duran makineli tüfek aklına gelince Supi'nin sessizce aşağıya inmiş olabileceğini düşündü. Koşar adım aşağıya indi, kenara çekilip kolunu kapının koluna uzattı. Açmayı denedi ama kapı açılmadı. Tekrar denedi, yine açılmadı. Hızla tekmeleyince kameranın kapısı menteşelerinden çıkıp devrildi. Tüfek yatağın üstündeydi, içeride kimse yoktu. Ufacık teknenin hangi deliğine girmişti bu herif? Pilot hemen diğer kameralara girip çıktı, hepsini teker teker kontrol etti, hiçbirinde yoktu. Rüzgara baktı, hala baygındı. Yeniden kaptan köşküne fırladı, belinden çıkardı, magnumu iki eliyle kavrayıp arandı, Supi yoktu. Yavaş adımlarla sağı solu tarayarak güvertenin en uç kısmına kadar geldi, yoktu. Aynı şekilde teknenin arka taraflarını da kontrol etti, hiçbir yerde bulamadı Supi'yi. Kendisini denize atmış olması mümkün değildi. Denizin ortasında intihar demekti bu. Kıyıdan epeyce uzaklaşmış oldukları için yüzemezdi. Sonra aklına gelen bir tahminle koşar adım tekrar teknenin kıç tarafına geçti. Aşağı sarkıp kontrol etti. Teknenin tahdisiye botu yerinde yoktu. Elindeki silahla trabzana vurup lanet olası dedi yüksek sesle. Aylardır kovaladığı reis denizin ortasında kaygan bir balık gibi avcunun içinden kaçıp gitmişti. Bir süre öfkesinin yatışması için bekledi. Yakıt bitmişti. Kendilerine ulaşmaları zaman alırdı. Ama denizden esen rüzgar yavaş bile olsa tekneyi rahatlıkla kıyıya taşırdı. Telsizle bütün birimlere haber vermenin zamanıydı. En iyisi birazdan demir almak diye düşündü. Zaten çok geçmeden sahil güvenlik gelirdi. Yağmur şiddetini tamamen yitirmiş, sadece çiseliyordu. Kaptan köşküne geri dönüp telsize uzandı. Marşa basmak üzereyken eli havada kaldı, tereddüt etti. Bu sefer elini geri çekti. Başını omzunun üstünden çevirip aşağıya kameralara doğru baktı. Tekrar telsize döndü, vazgeçti. Kolu iyiden iyiye ağrımaya başlamıştı, minibara uzandı, kapağı açtı, içinden bir kalıp buz ve konyak şişesini çıkardı. Güç bela kazağını sıyırdı, koluna saplandığını sandığı mermi etini yırtıp geçmişti. Minibarın üstündeki küçük havluyu aldı, elindeki şişeden birkaç yudum içti, ardından derin bir nefes alıp içinde tutarak konyak şişesini kurşun yarasına boca etti. Yüzü kıpkırmızı kesildi, acı dolu bir hırıltı yükseldi gırtlağından, alnındaki damarlar şişti, şakaklarında boncuk boncuk terler belirdi. Kolundaki kanları havluya sildi, kaptan köşkünün penceresine sürgüyü çekip kameraya indi. Öteki kameradaki ilk yardım çantasını aldı, içinden önce uzun sargı bezini çıkardı. Kurşun yarasının hemen altından güzelce sıktı, hafif hafif devam eden kanamayı durdurdu. Pansumanını yaptı ve son olarak üzerini sargı beziyle kapatıp bağladı. Bu onu karaya çıkana kadar idare ederdi. O sırada kıyıdakiler endişelenmeye başlamışlardı. Saatler oldu, bir türlü uçağa gelmediler ama artık neredeyse gelirler. Uçağın içine yerleştirdiğimiz tim nöbet değiştirsin. Hava dindi, deniz sustu. Teknenin yanaşması yakındır dedi Zeyyat. Kaygılıydı. Tekrar neden aramadılar acaba? Başlarına bir şey mi geldi nedir? Helikopterle arabaya çıksak? İyi de bizim orada değiliz dedi Nevzat. Burası Rodos. Bizden daha yetkililer var. Adamların gözüne baka baka bir dakika abi bizim oradan alışık sayılırız hani. Yani hallederiz anladın mı diyemeyiz. Ne kadar bekleyecekler? Reis Bey uçağı teşrif edinceye kadar. Tabii bu arada rehineleri öldürüp gelmekten vazgeçmiş de olabilir. Hiçbir yere gidemez. Tekneyi tanıyoruz hemen enseleriz. Rehinelerini öldürürse teknede kalmaz. Kendisi de kaçar. Öldürür mü dersin? Bilmiyorum. Adamın üstün tarafları var. Analitik bir zekasının olduğu gerçek. Ama sevdiği kadının beynine silah tutabiliyorsa aynı zamanda deli demektir. Gözü dönerse her şeyi yapar. Rüzgara ne oldu acaba? Sen de biraz gurur meselesi yaptığın gibi geliyor bana. Bu rüzgar hikayesini demek istiyorum. Ne yani anladık işte. Rüzgar gibi geçti bitti. İstanbul'a gidince birkaç gün dinlenmeye çekil. Bakarız dedi Zeyyat kendisinden emin olamadan. Sonra da öyle bir Amerikan filmi vardı dedi daha sakin bir sesle. Rüzgar gibi geçtiydi galiba dedi Nevzat hatırladığını belirtmek için. Bir yandan da tepsiyle gelen adama bakıyordu Zeyyat ters ters. Yine çay getiriyorlar. İçim dışım çay oldu. Bu meretten başka bir şey yok mu bu adada yahu? Adamlar misafirperver davranmaya çalışıyor. Sinirlerin bozuk diye her şeyde kusur bulup durma. Nevzat abi biliyor musun bazen çekilmez oluyorsun. Gülü seven dikkatine katlanır oğlum. Zeyyat bu kadar sıkıldığını hiç hatırlamıyordu. Neredeyse iki mangalık özel timle bir kadını kurtaramamış olmaları kanına dokunuyordu. Olacak iş mi abi? Nerede çokluk, orada bokluk. Al işte yuh bize, size de yuh dedi Nevzat'ın da duyacağı şekilde. Ama Nevzat susuyordu. Beklemekten başka yapacak bir şey yoktu. Reis Rodos'tan ayrılmak istediğine göre sonunda mutlaka bu uçağa gelecekti. O zaman da içerideki iki komando işini bitirecekti. Bu sefer kesindi. Doğa onlara karşıydı. Deniz azınca kıyıya yanaşamamış olmalıydılar. Ama hava sakinleştiğine göre artık yakındır diye düşündü. O sırada içeriye saatlerdir çevrelerini saran yüzlerin dışında yabancı iki kişi girip odadaki yetkiliyle Yunanca konuştu. Adam ayağa kalktı, ilgiyle dinlemeye başladı. Bir şeyler olmuştu anlaşılan. Zeyyat da ayağa kalktı. Onlardan tarafa yöneldi. Önünden geçerken Nevzat'a eğildi. Abi galiba garip bir şeyler dönüyor. Bu gelen herifler heyecanlandılar, bir haber olmalı dedi. Adamlara doğru yürürken de bir haber var mı diye sordu. Evet şeyle ilgili yani reisle ilgili dedi Yunan gizli servisinden olan. Evet reis ne? Reisi vurmuşlar. Ne dedi Zeyyat? Nevzat yerinden kalktı. Nasıl yani kim vurmuş diye sordu. Beyrutlu Q. Usame? Evet daha doğrusu Usame El Hayati'nin adamları. Meğer sürekli iz peşindelermiş diyen Yunanlı boğazını temizledi. Usame'nin adamlarının nasıl olup da burunlarının ucuna kadar sokulabildiklerini anlamamış ve olanlardan habersiz olmaları canını sıkmıştı. Reis bir süre önce motorlu botla tekneden ayrılmış, yanında küçük bir de sandık varmış. Usame El Hayati'nin adamları dürbünlü tüfekle uzak mesafeden ateş edip motoru batırmışlar. Reis de sandığı da suyun dibine boylamış. Zeyyat Usame El Hayati'nin adamları mı diye sordu tekrar şaşırmıştı. Bu adamların ne işi vardı burada? Bingo dedi Nevzat başına hayret ifadesiyle ama olumlu bir gülümsemeyle sağa sola salladı. Peki rüzgar dedi Zeyyat. Teknede oldukları sanılıyor. Ne demek sanılıyor? Dürbünle izlediklerinde pilotu kaptan köşkünde ayakta görmüşler. Pilot yaşıyorsa ve bize henüz bir acil bir haber ulaştırmadıysa arkeolog bayan da hayattadır. Fakat telsizlerde bozukluk da olabilir. Biz tekneyle hemen irtibata geçeceğiz. Daha duruyor musunuz dedi Zeyyat öfkeyle. Haydi haydi. 26. Kısım. Pilot sessiz adımlarla rüzgarın baygın yattığı kameraya geri döndü. Birazdan uyanır diye düşündü. Biraz alkol koklatmaya karar verdi. Akla gelmez badireler atlatmıştı ama artık güvendeydi. Az sonra uyanacak ve serbest olduğunu görünce önce çok mutlu olacak, ardından belki bütün bunlara sebep olduğu için ondan ne kadar nefret ettiğini söyleyecekti. Halbuki kendisi olmasa belki hala Supi ve adamlarının elinde olacaktı. Acaba bir gün bunu anlayacak mıydı? Ama artık tehlike geçmişti. Rüzgarın yüzü gerçek bir periyi andırıyor. Tüm tehlikeler binlerce yıl geride kalmış gibi sakin görünüyordu. Ama pilotun yüreği adını koyamadığı bir isyan içindeydi. Yatağın ucuna oturdu. Rüzgarın yüzüne dağılan saçlarını alnından geriye doğru itti. Ağır ağır alnını, yanaklarını okşadı. Huzur içinde uyanmasını istiyordu. Ona dokununca elleri alev almış gibi ısındı. Bir kadın için böylesine kuvvetli duygular hissetmeyeli yıllar olmuştu. Onu lise yıllarına, ilk gençliğine, çocukluğuna taşıyan bir şeyler vardı bu kadında. Hatta sanki daha da eskiye. Aşık olduğu güzel yüzlerin tümü vardı rüzgarın yüzünde. Tüm aşkları, tüm ihtirasları, bütün erkekliği, gücü, kuvveti, hisleri. Onun yüzündeydi hayatı, geçmişi, geleceği, her şey. Damarlarındaki kanın akışını parmak uçlarında bile hissetti. Bedeni güçlü, beyni pusluydu. Hayatı boyunca hiç kimseye verilecek hesabı olmamıştı. Ama içinde bu kadına verilecek bir hesabı varmış ve veremeyecekmiş gibi bir his vardı. Birazdan uyanacaktı. Bir soruya bin yanıt verecek, bin yanıta bir soru soracak gibi bekliyordu onu. Her hücresini merak ediyordu. Kıskançlık, delice bir hırs, yakıcı bir arzu, sonsuz bir ihtiras, asırlardır beklenen bir aşk, ölesiye sahiplenme duygusu, zehirine akıtan zapt edilmez bir akrep gibi çörekleniverdi yüreğinin ortasına. Rüzgar tam o sırada kirpiklerini kırpıştırdı. Pilot duygularını daha fazla bastıramadı. İliklerine kadar dolan aşk ve şehvet onu körleştirmişti. Kurallarını, inançlarını umursamadan hafif hafif inleyen genç kadının ağzına doğru eğildi, diliyle araladı, alev alev yanan dolgun dudaklara kendi dudaklarını bastırdı. Bu temasla gözlerini aralayan rüzgar bu öpücüğü yadırgamadığını hissetti ve dudaklarını öpmek için sanki asırlardır bekleyen bu ihtiraslı, vahşi, yakıcı dudakların sahibini görmek istedi. İki ruh aralarında örümcek ağı gibi oluşan tülü yırtmış, tüm zulümlerden uzaklaşıp arzuya teslim olmuştu. Hiç karşı koymadan kendilerini aşk tanrılarının kucağına, soluğuna terk ettiler. "Rüzgar, Artem!" diye inledi arzuyla yanan erkek. Rüzgar bu yarım yamalak sözcükleri yadırgamamıştı. Sık aralıklarla alıp verdiği nefesler adamın ağzına doluyor, onu mesleden parlak yıldızlar halinde dudaklarına geri dönüyordu. Üstüne çiğ gibi yağarak ruhunu uykudan uyandıran bu adam zamanı durdurmuş, benliğini bir anda tutsak etmişti. "Rüzgar sensin!" diye fısıldadı. Sanki kendisine ait olmayan, kendi kulaklarına bile yabancı gelen gizemli bir sesle. "Rengarenk karlar yağan rüyamın sahibi sensin o. Gökten yağan kırmızı kağıtlardaki yazılar, eski Mısır harfleri değil, evet onlar Latince. Tanrım, o yüzünü seçemediğim erkek sensin. Rüyamda hissettiğim o losyon kokusu senin kanının kokusu. Kan kokuyor." Rüzgar eline bulaşan kanı görünce hafif bir çığlık attı. "Tanrım, kolun kanları içinde." Pilot hiç umursamadı genç kadının uyarısını, kolu artık acımıyordu. Rüzgar onun varlığının nedenini görmeye başlamıştı. "Beni Kelebekler Vadisi'ne çağıran o ses, hep gördüğüm o rüyaya gelen ve yanında biri daha ama kim? Neden, kimsin sen?" Pilot kendisinden geçmiş gibiydi. Boynunu, kulaklarını, burnunu, çenesini ağzının içine alıp öperek, etini dişlerinin arasında sıkarak seviyordu rüzgarı. Hiçbir şey düşünmüyor, düşünmek de istemiyordu. Gönlünün görünmez zincirlerle bağlandığı bu kadınla o an ölse umurunda değildi. Saçları darmadağınıktı, başını kaldırdı. "Ne kendimi ne de seni tanıyorum," dedi. "Hiçbir şey anlamıyorum, anlamak da istemiyorum. Bildiğim tek şey ömrümce istediğim her şeyin sen oldun." Tekrar rüzgarın yüzüne kapandı. Onu çılgınca öpüyor, dudaklarını emiyor, baygın ve nemli gözlerini çevreleyen kirpiklerini yanaklarında gezdiriyordu. genç kadının bedenine acıyla karışık bir zevk dolmuştu. Saçlarından ayak parmaklarına kadar dolaşan, yüzüne, dudaklarına, bedeninin her noktasına yağan öpücüklere karşılık verebilmek için bütün enerjisini kullanıyor. Ama yetişemiyordu. Aldığı her nefes erişilmez yüksekliklere yerleşmiş bir bulut ve hiç durmadan yağan ılık kar taneciklerine dönüşüyordu. O karanlık dehlizleri aydınlatan bir yıldızın pırıltısı gibiydi. Rüzgar hayatında ilk kez damarlarında binlerce çan sesi duyduğunu hissetti. İşte buydu. Yüzlerce Vatikan çanı bile bu sesi veremezdi. Hem de bu sesi çığlık çığlığa duyuyordu. İçindeki feryat sonsuz bir nefes, ebedi bir hayat gibiydi. Rüzgarın ki karşısında aşkına tutsak olabileceği bir erkek duruyordu. Bu gözler kelepçeleneceği sihirli bir kalenin sahibiydi. Pilotun hoyrat eli battaniyenin içinde rüzgarın bacaklarını saran bol erkek pantolonunu kavradı. Eridiğini hisseden kadın kısacık bir sürede çırılçıplak kalmıştı. Aynı battaniyenin içine bir çift çıplak bacak daha girmişti. Pilotun ağır bacağı yumuşak cildine dokunur dokunmaz iliklerinin çekildiğini hissetti rüzgar. Ve aynı anda daha önce hiç duymadığı bir hazla dudaklarını ve bacaklarını araladı. Bu dokunuşlar, bu öpüşler ona yabancı değildi. Bacaklarının arasında oluşan ılık derenin içine süzülen kuğu uyanıp vahşi bir yılana dönüştü. Rüzgar bedeninin ruhundan ayrıldığını hissetti. Duyduğu hazla bedeninden uzaklaştı. Aynı anda kendisinden geçerek göğsüne düşen erkeğin inleyen bedenine sımsıkı sarıldı. Hiç konuşmadılar, sadece sımsıkı sarıldılar birbirlerine. Kendisini unutturmak istemeyen, hayatları boyunca her yerde karşılarına çıkmak isteyen bir sarılıştı bu. Gözlerini her kapattıklarında onları bulacaktı, belki evrenin sonsuzluğunda bile. Rüzgarın gözlerinin içine baktı pilot, aşk dolu bir sesle kulağına fısıldadı. Son nefesimin rüzgarında bile alevini hissettirecek kadar güçlü bir sıcaklık verdin bana dedi. Antik çağın ozanları gibi konuşuyordu. Yaşamım sanki durmuştu seni tanımadan önce, yeniden hayat verdin bana. Sanki senden öncesi hiç olmadı ve inan senden sonrası hiç olmayacak. Ruhuma pranga vurdun rüzgar, yok olma, bırakma beni. Rüzgar ıslak bedenine sarılan erkeğin saçlarını okşadı. Ne olduğunu anlayamıyorum, her şey o kadar hızla değişti ki, duygularım dedi. Başkaları vardı sevdiğimi sandığım. Sense aniden karşıma çıkıp hayatımın, kaderimin yönünü değiştirdin. Pilot, seni seviyorum rüzgarım, tutuldum sana. İlk gördüğüm anda diye fısıldadı. Ruhumun, kalbimin ne olduğunu bilmediği o sızılar meğer sensizlikmiş. Sen hep içimdeyken bile sensiz yaşamış gibiyim. Nefes almak daha güzel. Sana, rüzgara tutulunca. Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Beni o kadar az tanıyorsun ki. Pilot genç kadının narin parmaklarını avcunun içine alıp dudaklarına götürdü. Parmaklarını teker teker öptü. Sanki seni seninle doğmuş kadar iyi tanıdığımı hissediyorum. Ellerimi bırakma dedi. Boşluğa, derinliğe düşürme beni. Tut ellerimi. Rüzgar gördüğü rüyalardan birine dalmış olmalıydı. Bu ses düşü olmalıydı. Bu sesi daha önce duymuş ama yüzünü görmemişti. Rüyasındaki erkeğin sesiydi bu. Hoyrat, ıslak dudaklara uzandı, küçük bir öpücük kondurdu. Dudaklarında hayatı boyunca olmasını istediği nefesti bu. Sıcacık bakan gözlerdi beklediği, kalbini saracak o erkek. Pilot rüzgarın düşüncelerini okumuş gibi onun başını okşadı. Seni bırakmama izin verme dedi. Dudaklarını rüzgarın ıslak dudaklarına uzattı. Konuşacak hiçbir şey yoktu. Birden sihir yok oldu. Üçüncü bir sesin varlığı büyüyü bozmuştu. Teknenin dışında megafondan yükselen bir ses onlara iyi olup olmadıklarını soruyordu. Pilot hızla yerinden kalkıp pantolonunu giymeye çalıştı. Hareket ettikçe kolu daha fazla acıyordu. Ama rüzgarla geçirdiği son bir saati ömrü boyunca yaşayabileceğini bilse kolundaki acıyla yaşamayı bile öğrenirdi. Rüzgarın yardımıyla kazağını başından aşağıya geçirip kaptan köşküne, oradan da güverteye çıktı. Üç tekne tarafından çevrilmişlerdi. Biri sahil güvenliğe benziyordu ama diğer ikisi balıkçı görüntüsündeki ajanların tekneleriydi. Herkese eliyle iyi olduklarının işaretini yaptı. Teknenin biri epey yaklaştı. İçinden Zeyyat, Yunanlı yetkili ve Nevzat atlayarak yanına geldiler. Pilot rüzgarın giyinmiş olduğunu umuyordu. Nihayet onu kaptan köşkünde görünce içi rahatladı. Biraz önce yaşadığı o yoğun anı kendisine saklamak istiyordu. Duygularını ve yaşananları bu insanların hiçbiriyle paylaşmaya niyeti yoktu. Rüzgarla göz göze geldiler, genç kadın bakışlarını kaçırdı. Zeyyat hızlı adımlarla rüzgara yaklaştı ve beklemeden sarılırken, ''Rüzgar, canım iyi misin? Delirmek üzereydin. Kendimi kapana sıkışmış fare gibi hissettim.'' dedi. Rüzgar başını kaldırınca Zeyyat'ın omzunun üzerinden onları şaşkın bir öfkeyle izleyen pilotla tekrar göz göze geldi. Yutkundu, ne yapması ya da ne söylemesi gerektiğini bilemiyordu. Aslında Zeyyat'a karşı hiçbir şey hissetmediğini çok önce, daha mağaranın içindeyken fark etmişti. Şimdi hiçbir şeyin değişmediğini biliyordu. Ama bunu Zeyyat'a söylemesinin ne yeri ne de zamanıydı. Pilot dişlerini sıktıkça şakaklarındaki damarlar beliriyordu. Rüzgarın Zeyyat'ın kendisine sarılmasına neden müsaade ettiğini anlamıyor ama onun adama sarılmadığını da görebiliyordu. Doktor oldukları belli iki kişi pilota hiç sormadan kan içinde kalan kazağını kesip koluna ilk müdahaleyi yaptılar. Nevzat elindeki büyükçe bir şalı Rüzgar'ın omuzlarına sardı ve kulağına yaklaşarak sakin bir sesle ''Geçmiş olsun Rüzgar Hanım, çok büyük badireler atlattınız. İnşallah kısa sürede evinize dönecek ve normal yaşamınıza devam edebileceksiniz.'' dedi. Rüzgar başını komiser Nevzat'tan yana çevirdi. ''Normal yaşamım mı?'' diye sordu manidar bir sesle. ''Artık normal bir yaşam sürebilecek miydi? Bütün yaşadıklarından sonra bu mümkün olabilir miydi? Geçmişte yaşamını paylaştığı insanları bile hiç tanımadığını öğrendikten sonra zaten yaşamın normal hali neydi? Bilmiyordu.'' 26. ayrımın sonu. Sayfa 290.